Bu kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir.
5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır.
Seslendiren Ceyhan Vardar. Eserin adı Limitsiz Yaşam. Yazarı Nick Vujačić. Türü Kişisel Gelişim. Mihenk Yayın Evi, 1. baskı, Ekim 2012. ISBN nosu 978-605-5394-33-2. Bu kitap 223 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 8 Kasım 2014. Kurum telefonu 0312 363 77 46. Arka kapak. Hayatımda sınırlara yer yok benim. Sizlerin de zorluklar karşısında sınır tanımadan cesurca ilerlemesini istiyorum. Kitabımda yapacağımız bu yolculuğa başlamadan önce şunu bilmenizi isterim. Sınırları olmayan bir yaşam için ne kola ihtiyacınız var ne de bacağı. İhtiyacınız olan tek şey sınırları olmayan bir akıl. Nick Vujačić. Bir kolunuz olmasaydı diğeriyle idare edebilirdiniz. Ya ikisi birden olmasaydı? Bir bacağınız olmasaydı diğeriyle yürümeye çalışırdınız. Ya ikisi birden olmasaydı? Peki ya bacaklarınız ve kollarınız tamamıyla olmasaydı ne yapardınız? Nick Vujačić. Ne kola ne de bacağa ihtiyacın var. Yalnızca sınır kabul etmeyen bir akıl yeterlidir, diyor. İnsan hayatında sorunlar kaçınılmaz olarak sürekli var olacaktır. Önemli olan bizi sınırlandıran hayatın dayatmalarına rağmen mücadele edebilmektir. Nick, bu mücadeleyi fiziksel sınırlarına rağmen nasıl verdiğini takdire şayan bir yaşam tarzıyla gözler önüne seriyor. Fiziki imkansızlıklara meydan okurcasına sörf yapmak, golf oynamak ve yüzmek gibi hobilere sahip olan yazar, elinizdeki eserde yaşamın sınırlara sığmayacak kadar büyük bir nimet olduğunu savunuyor. Nasıl olur da kolları ve bacakları olmadan yaşıyor ve hayata böylesi bir tutkuyla bağlanabiliyor? Diyorsanız buyurun birlikte göz atalım. Nick Vujačić. Kolları ve bacakları olmadan dünyaya gelen Nick Vujačić'in engellerine rağmen özgürlüğü ve gerçek mutluluğu ararken sürdürdüğü yaşam mücadelesini birlikte okuyacağız. Kendisini uluslararası alanda ispatlamış profesyonel konuşmacı olan Nick, hayat felsefesi olarak hangi güçlük karşısına çıkarsa çıksın, sen hayatta amacını gerçekleştirecek güce sahipsin, fikrini savunmaya ve yaymaya çalışmıştır. Kitabında bizlere çocukluğundan yetişkinliğine kadar hem fiziksel hem de duygusal anlamda verdiği savaşı anlatıyor. Uzun ve acı bir süreç geçirdiğini, bu süreç içerisinde kendisi gibi engellere sahip olan insanlar tanıdığını ve hayatta neden insanın bir amacı olması gerektiğini sıra dışı bir samimiyetle aktarıyor. İnsanlara ilham vermek ve onlara umut dağıtmak için bütün ömrünü adayan bir insanın sınırlarına nasıl meydan okuduğunu görüyoruz. Mutluluğun insanlara güvenmekten geçtiğini ve onları severek bunun gerçekleştiğini söylüyor. Bizlere kendi yaşamından örneklerle bunun nasıl başarılabileceğini gösteriyor. Avustralya'da ömrünün çoğunu geçiren Nick, şimdi ise Güney Kaliforniya'da yaşıyor. Giriş. Adım Nick Vujačić. 17 yaşındayım. Doğuştan kol ve bacaklarım yok. Fakat bu durumum beni asla bağlamadı. Aksine dünyada milyonlarca insanı sorunlarının üstesinden gelebilmeleri için sevgi, umut ve neşeyle hayallerinin ötesine gidebileceklerini gösterebilmek adına bir yolculuğa çıkardı. Bu kitapta yaşadığım zorluklara nasıl göğüs germeye çalıştığımı, kendi engellerimi aşmak için neler yaptığımı kısacası başımdan geçenleri sizlerle paylaşacağım. Amacım sizlerin de engellerinize bakmak yerine kafanızı kaldırıp kendi amacınıza ve kendi patikanıza doğru yürümenizi sağlamak. Sizleri heveslendirmek. Evet, hayat bazen fena halde can yakıcı gelir. Zor zamanlarımız, içinde bulunduğumuz koşullar bu fikrimizi ikiye katlar. Bunu çok iyi anlıyorum. Ancak ben insanların karşına ne büyüklükte zorluk çıkarsa çıksın, insanın fıtratında o zorluğu göğüsleyecek güvenin mevcudiyetine inanırım. Önemli olan kişinin bu süreci sorunları halledilebilir hale getirecek şekilde yorumlamasıdır. Bu dersi çıkarıp bunları söyleyebilmek benim yıllarımı aldı. Fakat sonunda anladım. İşte bundan dolayı ne anlama geldiğimizi ve bize hediye olarak verilenlerin farkına nasıl varacağımızı anlatabilmek için kendi anılarım üzerinden gideceğim. Annem ve babam benim bu şekilde dünyaya gelmemden beri yaratıcının bunu neden kendilerine verdiğini sorgulamaya başlamışlar. İlk akıllarına gelense kendileri için bu durumun açıklanamayacağı ve benim ömür boyunca kötü bir hayata mahkum olacağım olmuş. Bugünse düşünenin tersine hayal edemeyecekleri bir hayatım var. Her gün tanıdığım tanımadığım bir sürü insandan telefon, e-posta ve mesaj alıyorum. Havaalanında karşılanıyorum, otellerde misafir ediliyorum. Ve bu insanların çoğu bana hayatlarındaki olumlu değişikliklere vesile olan sihirli değneklerinin ben olduğumu söylüyor. Bu insanlarla konuştuğumda kendimi özel hissediyor ve adeta mutluluktan uçuyorum. Ailem de, ben de başlangıçta bu engelimin beni başkalarını anlamada ve onlara çözüm üretmede bu derece değiştireceğini, bana avantaj olarak döneceğini kestirememişti. Evet, köklü bir değişiklik geçirdim. Yalnız bunu öncelikle aileme olan sevgime ve kalbimdeki inanca borçluyum. Samimiyetimle söylüyorum, insan ne inancının kudretini ne de yaşamının amacını zor zamanlar geçirmeden kolay kolay anlayamıyor. Aslında anlatmak istediğim tam da bu. Takdir edersiniz ki yaş ilerledikçe siz de zorlanmaya başlarsınız. Ben de kendime baktıkça asla normal biri olamayacağım kaygısına düşmüştüm. Sınıftaki arkadaşlarımdan çok farklı olduğum su götürmez bir gerçekti. Basit hareketleri bile denemeye kalksam hüsrana uğruyordum. Bazen çocukların hilkat garibesi, yaratık gibi acımasız yakıştırmalarına maruz kalıyordum. Ben de bir insandım. Ben de herkes gibi olmak istiyordum. Fakat bunun için fiziksel olarak yapılacak hiçbir şey yoktu. Kabul etmek geçti aklımdan. Bütünüyle kabullenmek. İmkansız dedim. Nasıl uyum sağlayacaktım? Önümde kocaman bir duvar vardı. İçim sızlıyordu. Düşmüştüm. Olumsuz düşüncelerden bir türlü kurtulamıyordum. Önümü göremiyordum. Arkadaşlarım yahut ailem yanımda olsa bile kendimi derin bir yalnızlık kanyonunda buluyordum. Sanki hayatım boyunca istediğim ne varsa ona ulaşmak için hep bir engele takılacaktım. Fakat bir şeyin farkında değildim. Kördüm. Umudum körü. Bu sıkıntılı günlerimi bir kitapta toplama kararı aldım. Sizin de bu gibi çetin muhakemelerin sonunda umudu bulabileceğinize inanıyorum. Sözlerim size kendinizi sevmeniz için bir fırsat tanımada ve kararlılıkla istediğiniz siz olmada ışık tutabilirse ne mutlu bana. İstediğin her güzel şey gönlüne düşmüş demektir. Bu aynı zamanda Tanrı'nın da isteğidir. Bu durum insana ulaşabileceğini gösterir ve beraberinde güçlü bir kararı getirir. Dürüst olmak gerekirse kendime başta inanmamıştım. İnternetteki bazı videolarımda geçen konuşmalara bakarsanız, sahip olduğum mutluluğu yaptığım yolculuklara bağladığımı göreceksiniz. İhtiyacım olan çoğu şeye sahip değilken zamanla bunlara ulaştığımı da, sınırlarım olmadan yaşayabilmem için bana gereken nedir diye düşündüm. İlk olarak hedef sahibi olmam gerekir. Kendine olan ümidini yitirmemen ve ona dört elle sarılman. Yaratıcıya sağlam bir inançla bağlanman. Sevmen ve kabullenmen. Nerede olduğunu görmen için nereden baktığını anlaman. Değişimi isteyen bir zihne, cesur bir kişiliğe ve güvenen bir kalbe sahip olman. Fırsatları kollaman. Çıkılabilecek riski göze alabilmen ve gülümsemeyi, gülmeyi bilmen gerekir. Kitabın her bir bölümü burada bahsi geçen konuları içermektedir. Umarım bu sayfalarda dolu dolu bir yaşam için aradığını bulabilirsin. Yaşam savaşında her gün mücadele edenlerin arasında sen de varsan bir de benim yaşadıklarımı aklına getir. Beni ayakta tutan hedefimdi. Ne kadar yol kat ettim bunu fark edebilmeni isterdim. Hem de hiç ummadığım kadar. Zor zamanlar geçirmiş olabilirsin. Düşmüş ve kalkacak dirayeti kendinde bulamamış olabilirsin. Ne hissettiğini biliyorum. Hepimiz aynı acıyı çekmiyor muyuz? Hayatın her zaman kolay olacağını kim söylemiş? Ama bir şey var ki, bilinmesi gereken, çekilen acıların insanı pişirdiği ve kuvvetlendirdiği. Benim için asıl olan ne kadar insana faydamın dokunduğu ve bu güzel yolculuğu nasıl bitirdiğimdir. Yaşamlarınız bana, benimki kadar kıymetli. Birlikte olursak ancak bunca güçlüğün üstesinden gelebiliriz. Ne duruyorsunuz? Devam edelim mi? İşte başlıyoruz. Bölüm 1. Mucize beklemiyorsan bir numara olmaya bak. YouTube üzerinden yayınlanan popüler videolarımın bir tanesinde kaykaya bindiğimi, sörf yaptığımı, golf topuna vurabildiğimi, düşüp kalktığımı hepsinden öte beni destekleyen insanlarla nasıl kucaklaştığımı gösteren görüntüler var. Dahası herkes gibi sıradan küçük işleri yapabilmek ne kadar da güzel, öyle değil mi? Sizce neden bu video bu kadar izleniyor, hiç düşündünüz mü? Bence fiziksel sınırlarıma karşı meydan okuyuşum çekiyor insanları. Çünkü sınırlarıma rağmen sınırlarım olmadan yaşıyorum. Genelde insanlar ağır bir rahatsızlığı yahut büyük bir yetersizliği olan birinden çok fazla şeyler beklemezler. Onları hep aynı melankolinin ve içe kapanıklığın içinde görürler. Bense bu ön yargıyı kendi yaşama isteğimle yıktım. Videoya yapılan onca yorumun içinde bir tanesi çok dikkatimi çekti. Bu adama bu kadar mutlu olması bana kendimi düşündürdü. Neden kendime üzüldüğümü? Neden bu kadar canlı, dinamik veya komik değilim? Ve bu adam kolları olmadan, bacakları olmadan nasıl beceriyor mutlu olmayı? Kendime sık sık bu soruyu soruyorum. Niye bu kadar mutlusun Nick? Tamam, zorluklarını aşmaya çalışıyorsun, anladık. Der demez, cevabım da dizeler halinde geliyor dilimin ucuna. Aslında ne kadar yetersiz isem bir o kadar gücüm var benim. Sen de yaratıcının yarattığı önemli birisin. Muhakkak senin içinde bir düşündüğü vardır onun. Bu demek değildir ki gelişmeyeceksin. Daha iyisi, daha güzeli için çabalayacağım. Ona ve tüm insanlığa hizmet edebilmek için. Sınırları olmayan bir yaşamım olduğuna inanıyorum ve sizin de benimle aynı hisleri paylaşabilmenizi umuyorum. Ne kadar güçlünüz olursa olsun, işte yolculuk dediğim bu muhabbette şöyle başlayalım dilerseniz. Bir dakikalığına kapatalım gözlerimizi ve düşünmeye başlayalım başımızdan geçenleri, çektiğimiz sıkıntıları, elemleri. Şimdi de tam tersine düşünelim, içinde olduğumuz halde dertlerin bize dokunmadığını ve elimize fırsat geçtiğinde hayatımızda neyin, nelerin değişebileceğini. İtiraf ediyorum ki ben gerçekten engelliyim. Ama kollarımın, bacaklarımın engellisi. Bana kapanan kapıların yeni kapılar açtığı ise aşikar. O halde bakın bakalım, siz de görebiliyor musunuz aralanan kapıları? Kurduğunuz cümleleri şimdiden duyar gibiyim. Eminim ama bizler ne o kadar aşk ve şevk doluyuz ne de hayallerimizin peşinde koşmak için yetenekliyiz diyorsunuz. Haklısınız. Tabii bu arada kendi iç sesinizin dışında herkesi dinliyorsunuz. Sonrasında onların sizin hakkınızdaki peşin hükümlerini satın alıyor ve ona göre davranıyorsunuz. Dahası kendinizi buna layık görüyorsunuz. Halbuki içinizdeki kuvveti de bunlarla kısıtlıyor ve kesiyorsunuz. Madem hayallerimize ulaşamıyoruz, kökten çözüm öneriyorum. Atın onları bir kenara. Yaratıcıyı, yarattığını ve yaratma gayesini de koyun bir sandığa, kaldırın gözünüzün önünden. Vazgeçemiyorsunuz değil mi? Asıl onun içimize kondurduğu sevginin olmadığı yerde başlar sınırlar. Benim bir tercihim var ve sizin de öyle. Hüsran olmayı, noksanlığı da kabullenebiliriz. Daha acısı, öfke dolu, mutsuz olmayı da seçebiliriz. Yahut sıkıntıya tosladığımızda ve zararlı insanlarla karşılaştığımızda ibret almayı yeğler, kendimizi bulunduğumuz durumdan bir pay çıkarırız. Böylece mutsuzluğumuzun yegane sahibinin biz olduğunu görürüz. İnsanlığın önemli bir parçası olarak sen güzelsin, eşsizsin. Pahada dünyadaki tüm mücevherattan daha ağırsın. Senle ben ne anlama geldiğimizi bildirmek üzere bu muazzam gömleği giymişiz. Hatta ötesini söyleyeyim. Büyük düşünmeli, büyük adam olmak gayesini gütmeliyiz. Elbet yolumuzda taşlar olacak. Güllük gülistanlık değildir ki hayat yolu. Lakin bunu kutlu kılacak olan yine bizizdir. Unutmayın ki dünya yaşanılmaya değerdir. Ben de şu nefesi içimize çektiğimiz müddetçe hangi elemin içinde olursanız olun, bunları söyleyebilmek için burada olduğuma inanıyorum. Sizlere yaslanacağınız bir omuz olmak için. Belki şöyle bir el deyip omzunuzu sıvazlayamıyorum. Sizi teskin edemiyorum lakin candan konuşuyorum. Yahu neyin içinde olursanız olun ümit vardır diyorum. Belalar üst üste gelir. Önemli olan kendi değerinin farkında olmaktır. Şunu bilmelisin ki bu hayatta birilerine katacağın bir şeyler mutlaka vardır. Seni kızdırmışsam şimdi bu sözlerimle mutlu olurum. Neden mi? Bu huysuzluğunun aslında kendi hayatına hak ettiği değeri biçtiğinden geldiğini görebiliyorum. Bu çok güzel aslında. Bu debdebeli hayat bize kim olduğumuzu hatırlatıyor. Poco Melia. İçine doğduğum bu dünyanın düzenine ayak uydurmam ve işleri kendi lehime çevirmem yıllarımı aldı. Annem ilk çocuğu olarak beni dünyaya getirdiğinde 25 yaşındaydı. Kadıncağız o zamanlar bir hastanede hem bir ebe hem de hemşire olarak çocuk sağlığı bölümünde çalışmaktaydı. Binlerce bebeğin ilk nefesini duymuş, binlerce anneye müjdeli haberi duyurmuştu. Kendisi hamileyken sağlıklı beslenmiş, alkol, aspirin veya ilaç türünden herhangi bir madde kullanmamıştı. En iyi jinekoloğa gitmiş ve tam anlamıyla bebeği için elinden gelenin en iyisini yapmıştı. Bununla birlikte içinde bir yerlerde biraz kuruntu yok değildi. Doğumu yaklaşınca eşinin başının etini yemiş, ona sürekli bebeği için endişe duyduğunu söylemiş, her şeyin yolunda olup olmadığını sorup durmuştu. Hamileliği sırasında iki kez ultrasona girmiş ve doktorlardan güzel geri bildirimler almıştı. Doktorlar bebeğinin erkek olduğunu söylemişler fakat kolları ve bacaklarıyla alakalı herhangi olumsuz bir bilgi vermemişlerdi. Hasretle beklenilen misafir yani ben 4 Kasım 1982'de nihayet dünyaya gelmiştim. Annem ben doğar doğmaz hemen sağlığımı sormuş. Ancak kimseden iyi ya da kötü bir cevap alamamıştı. Bilinmezlikle geçen saniyeler sanki ona birer yıl gibi gelmişti. Hiç kimse kendinde o anki durumu açıklayacak cesareti bulamamıştı. Dahası doğduğumda beni ona göstermemişler bile. Tabii her annenin hissettiği gibi kadıncağız da bir şeylerin ters gittiğini sezmişti. Doktor hemşireyi yanına çağırıp teşhisi koydu. Meraklı annemse yattığı yerden benim ağlama sesimi duymayı bekliyordu. Sonunda beklenen ses duyuldu. Ve çiçeği burnunda annem nihayet biraz olsun rahatlamıştı. Ancak bütün hengamenin neden koptuğunu bilen babamsa kendini tutamayıp baygınlık geçirmişti. Sağlık görevlilerinin yardımıyla zar zor dışarı çıkarılmış. Bu esnada hemşireler beni yıkayıp bir güzel kundaklamışlar. Annem ise bir köşede onları izliyor ve bir açıklama yapmalarını bekliyormuş. Evet, bir şeyler ters gidiyor ve ona söylenmiyordu. Olan biteni anlamak için daha fazla sabredemeyip, "Neler oluyor, bebeğimde bir sorun mu var?" diye bağırmış. Doktor önce soğukkanlı ve sakin görünmeye çalışarak, doğum normalmiş gibi davranmaya devam etmiş. Ancak genç anne ısrar edip diretince doktorlar en uygun yolun ona anladığı dilden konuşmak olduğunu düşünmüş ve rahatsızlığımın adını söylemişler. Poco Melia. Annem bunu duyduğu anda adeta başından aşağı kaynar sular dökülmüş. Çünkü bu terimin niçin kullanıldığını gayet iyi biliyordu. Kolları ve bacakları olmayan çocukların rahatsızlığına verilen tıbbi bir terimdi. Zavallı kadıncağız, yaşadığı şaşkınlık karşısında kendini kaybedip baygınlık geçirmiş. Bir tarafta bunlar yaşanırken, diğer tarafta da babam içine girdiği şoktan çıkmaya çalışıyor ve sürekli etrafına sorular soruyormuş. Oğlumun kolları ve bacakları gerçekten yoktu, değil mi doktor bey? Ben yanlış görmedim, diye sayıklıyormuş. Yanındaki görevli sonunda teskin etmeyi bırakarak onun bu şaşkınlığına son noktayı koymuş. Evet beyefendi, oğlunuzun kolları ve bacakları yoktu. Doğru gördünüz, demiş. Görevliyi doğrularcasına doktorlar da aynı şeyi söylemişler. Tabii bu cümleler onu fazlasıyla sarsmış olacak ki birden yere yığılmış, dudakları kilitlenmiş. Kendine gelmesi uzun sürmemiş. Zaten zihni açılır açılmaz aklına eşi gelmiş. Hemen ona durumu uygun bir şekilde anlatmalıydı. Ancak bunu bebeği eşine göstermeden önce doktorların yapması daha doğru olurdu. Koşarak annemin kaldığı odaya gider. İçeri girdiğinde onu ağlar halde bulur. Belli ki kötü haberi ona çoktan vermişlerdi. Hatta beni kundaklayıp getirmeyi teklif etmişler. Fakat bunu kabullenemediği için reddetmiş. Hastanede o ve hemşireler kasvete bürünmüş, gözyaşlarına boğulmuşlardı. Diğer tarafta ise hiçbir şeyden habersiz yatan ben de ağlamaya başlamışım. Sonunda dayanamayarak bebeği annesinin yanına yatırmışlar. Ancak o anda annemde beni taşıyacak ne irade ne de takat varmış. Aklı almıyormuş. Alın onu gözümün önünden diye bağırmış. Gözyaşları içinde ona dokunmak, onu görmek dahi istemiyorum diye haykırıyormuş. Babamsa annemin aksine benim olduğu küvezin başucuna gelerek bir süre beni seyretmiş ve daha sonra tekrar annemin bulunduğu odaya dönmüş. Annemin gözlerinin içine bakarak, "O gerçekten güzel bir bebek," demiş. Ardından samimiyetle görmek isteyip istemediğini sormuş. Annem o anda titriyor ve istemediğinde ısrar ediyormuş. Babam annemin hislerine saygı duyarak ona telkin vermeyi bırakmış. Doğduğum gün henüz sahip olduğum ailem ve aile dostlarımız doğumumu kutlamak üzere yapılması gereken eğlence yerine kiliseye gitmeyi tercih etmişlerdi. Başka bir anlamda söylemek gerekirse sanki yas tutmuşlardı. Akıllarında tek bir soru vardı. Neden? Annemin hezeyanı. Ailenin ilk çocuğuydum. Bu aileye büyük bir sevinç bahşeden müjdeydi. Her doğum sonrası anneye tebrik için çiçek göndermek bir adetti. Ancak benim doğumumda öyle olmadı. Aksine bırakın çiçek göndermeyi, kadıncağız tebrik bile edilmedi. Bu durum onu fazlasıyla üzmüştü. Hatta üzmekle kalmayıp içine düştüğü umutsuzluğu daha da derinleştirdi. Ağlamaktan heba olan gözlerle babama dönerek, "Söyler misin, bir çiçeği dahi hak etmedim mi ben?" dedi. Babamsa onun bu yoğun hislerden kurtulabilmesi için önce onu sözleriyle sakinleştirdi, daha sonra da hastanenin çiçek mağazasına giderek ona güzelinden bir buket yaptırdı. Bense bütün bu olanların farkına ancak 13'ümde varabilmiştim. Farkındalığımın başlamasından itibaren de nasıl doğduğumu, doğduğumda etrafımdakilerin nasıl tepki verdiğini merak etmeye başladım. Meğerse doğduğum gün okuldaki ilk günüm gibiymiş. Anneme anlattığımda ikimiz de gözyaşlarına boğulduk. Zaten annemler de uzunca bir iradeleme safhasından sonra benimle ilgili sadece bir sonuca varabilmişler. Yaratıcının bu çocuk hakkında belli ki bir planı var ve bunu da zaman ortaya çıkaracak. Yaşımın gereği olarak merakımla birlikte sorularım da artıyor ve sıklaşıyordu. İçimdeki merakın ısrarı tarif edilemez bir şekildeydi. Kendimi gemleyemiyordum. Buna biraz da arkadaşlarımın alakadar soruları sebebiyet veriyordu. Başlarda ailemin vereceği tepki beni korkutmuştu ama zamanla anladım ki bu durum gerçekten onlar için de zordu. Onları sık boğaz etmek istemedim. Zaten bu konuda her zaman gayet nazik davranıyorlar ve bana karşı hassasiyetlerini ortaya koyuyorlardı. Zaman geçip ben biraz daha büyüyünce kendileri gelip dertlerini dökmeye başladılar. Çünkü artık bunlara göğüs gerebilecek yaşa gelmiştim. kendimi onların yerine koyup düşünebiliyordum. Annemin o zor zamanlarda hissettiklerini tahayyül edince onun ne kadar hezeyan içinde olduğunu hissettim. Zamanla daha da derine inmeye başladık. Onlar anlatıyor, ben dinliyordum. Memnundum çünkü benim olayları kavrayacak yaşa gelmemi beklemişler ve beni incitmemişlerdi. Beni sevdiklerine yürekten inanıyordum. Babam beni ve durumumu yaratıcının bir lütfu olarak yorumluyor, hakkımda ilahi bir plan olduğunu söylüyordu. Kararlı ve azimli bir çocuktum. Öğretmenlerimden, komşularımızdan ve tanıdık çoğu kimseden övgüler alıyordum. Ailem artık benimle yetinmeye değil, övünmeye başlamıştı. Dahası kendi halimden vahim vaziyette olanları gördükçe halime şükrediyordum. Bugünse dünyayı dolaşıp insanları beni mutlu eden şeyin eksikliklerin içinde boğulmak yerine sahip olduğum artılara odaklanmak olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Etrafımda yetim, öksüz veya felç çocuklar görüyorum. Gencecik yaşta fuhuş tuzağına itilen kızları, borcunu ödeyemediği için senelerce tutuklu kalan mahkumları biliyorum. Acı, evrensel bir kelime ve herkes ondan az veya çok nasibini alıyor. Ancak üzücü olanı, bunu tadanların ne şekilde algılayıp yorumladıkları. Tutsaklıklar, iç karartan trajediler. Ve bu insanların dayanmaya çalıştıklarını değil, tutunmaya çalıştıklarını görüyorum. Elbette tutunup da harap olmuş bir yerdeki insanlara uç şeyler anlatmaktan söz etmiyorum. Ama gelin şu vereceğim örnekteki insanların değişik hallerine tanıklık edelim. Mısır'ın başkenti Kahire'nin hemen yanı başında kurulan çöp kentinin insanlarından bahsedeceğim. Meştunt Nasr'de çöpten kuleler, sıkışmış binalar göğe yükseliyor. Orada yaşayan 50 bine yakın Kahireli geçimini çöp toplamaktan elde ediyor. Diğer Kahireli vatandaşlarsa bu manzaraya müsaade ediyor. Bu durum toplumun doğrudan saygınlığıyla alakalıdır. Her gün 18 milyon insan oradan işe yarar bir şeyler çıkarıp satarak veya kullanılır hale getirerek yaşamlarını idame ettiriyor. Acı, sokak ortalarında katılaşmış çöp yığınları, kirden yüzünü göremediğimiz suretler, lağıma benzer esansıyla evler görüyorsunuz. İşin ilginç yanı bu perişanlıktan gayet memnundurlar. 2009'da gördüğüm manzaraysa öncekilere nazaran daha iç açıcıydı. İnsanlarının zor zamanlar geçirmelerine rağmen ümitvari tavır takınmaları büyük bir gelişmeydi. Oldukça mutlu ve inançlı olmalıydılar. Ayrıca Mısır'ın %80'i Müslüman fakat sadece çöp kentinde yaşayanlar baskın bir şekilde Hristiyandır. Halkın yaklaşık %98'i de Kıptidir. Dünyada birçok yer gördüm. Fakat gördüğüm bazı yerler diğerlerinden daha iç karartıcıydı. Çünkü oralara fakirlik gelmiş, insanların üzerine kara bulut gibi çökmüştü. İnsan orada vicdanının sesini net bir şekilde duyabiliyordu. Derme çatma bir binada 150 kadar insanla tanışma fırsatı bulduk. Muhabbet ettik. Ne hikmettir ki ben konuşmaya başlar başlamaz içime garip bir sevinç doldu. Ve bu sevinç tıpkı bir koku gibi benden dinleyicilerime yayıldı. Gözlerinin içi gülüyordu. Hayatım onlara çekici gelmiş, içinde farklı olduğuna inandıkları bir şeyler bulmuşlardı. Onlara öykümü uzun uzadıya anlattım. İlahi gücün yaşamımdaki büyük rolünden bahsettim. Bana zaman ayırdıkları için onlara gerçekten müteşekkirim. Birinci ayrımın sonu sayfa 28.